bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Adını Unutan Adam, Mehmet Eroğlu. 1. Kaset, 1. Yüz. Can Yayınları, 3. Basım. Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Tülin Eray. Mehmet Eroğlu'nun büyük bir ilgiyle karşılanan romanlarından ilki olan Issızlığın Ortasında'nın, sırasıyla 1979 Milliyet Roman Yarışması Birincilik Ödülünü, 1985 Madaralı ve Orhan Kemal Roman Armağanlarını, ikinci kitabı Geç Kalmış Ölünün ise yine 1985 Orhan Kemal Roman Armağanını kazandığını okurlarımız hatırlayacaklardır. Şimdi sunduğumuz Adını Unutan Adam, yazarın 1986'da yayımlanan Yarım Kalan Yürüyüş adlı üçüncü romanından sonra yazdığı dördüncü yapıtıdır. Mehmet Eroğlu bu romanında 1969'da Ölüdeniz'de Şeria Irmağı arasındaki bir tepede adını unutmak zorunda olduğu için unutan bir adamın 18 yıl sonra adının peşine takılıp adını buluşunu, Türk romanında örneği olmayan fantastik bir kurgu içinde veriyor. Adının ardındaki gizin peşine takılan adamın öyküsü, aynı zamanda tadına vardıkları acıları yüreklerinde öğütüp, yaşanmaya değer bir hayat edinmek için ülkelerinden yüzlerce kilometre ötedeki serüvene katılmaktan çekinmeyen bir kuşağın da öyküsüdür. Karışmış birbirine gecem ve düşüncem. Şairi meçhul bir Filistin şiirinden. Gökyüzünde başıboş bir aydınlatma fişeği, sağ tarafımda omzunu kaşıyıp duran Ali, solumda ise gecenin soğuğu vardı, Tarık. Hatırlıyorum. O birkaç metre ötede yüzü koyun yatmış, tepenin eteklerinde İbranice çığlıklar atarak koşuşan askerleri gözetliyordu. İçkiyi işte ilk kez orada, burnumu gıdıklayan çöl bitkilerinin kokusunu duyduğumda düşünmeye başladım. Ve boşalan kadehi dolusuyla değiştirmesi için yıllardır peşimden ayrılmadan beni bir gölge gibi izleyen uşağa uzatıyorum. Kız dakikalardır sürüp giden bu alışverişi garipsemeden sakin bir sesle ve diyor. Uşağın elindeki kadehi alıp acele etmeden cümlemi bitiriyorum. Ve sonra hiç aklımdan çıkarmadım. Kız az önceki dinlendirici sesini kaybetmiş gibi sonuna yaklaştıkça incelen bir kahkahayla gülüyor. Sonra elini ağzına götürerek görgü sınırlarını aşmayan bir merakla soruyor. İlk kez karşılaştığınız her kızı anlatır mısınız bunu? Kafatasımın içinde buharlaşan alkole uyarak başımı havaya kaldırıp sallıyorum. Hayır, yalnız kıvırcık saçlı ve kısa etekli esmerleri. Uşak geri dönüp havuzun başında toplanan kalabalığa doğru uzaklaşırken kız utanmış gibi elleriyle dizlerini örtüyor. Utangaçlığı şaşırtmıyor beni. Kadehi gözlerine kadar kaldırıp ardından bahçeyi araştırıyorum. Evet, buradaki en esmer, en kıvırcık saçlı kız o. Üstelik 14 yıl önce o hastane odasında gördüğüm o kadınınki kadar kısa etek var üzerinde. İlginç birisiniz, diyor kız. İlginç. Güzel bir ev, harika bir manzara, yakında eşsiz bir deniz, sonra bu parti. Bakışlarımı onunkilerin peşine takıp tekrar bahçeyi ve geceyi tarıyorum. Alışkanlık her türlü güzelliğin düşmanıdır. Bu evde güzelliği de artık bir alışkanlık benim için. Ama bunu ona söyleyemiyorum. Az sonra araştırıcı gözlerimiz yorulunca birbirimize dönüyoruz. Kısa ama kışkırtıcı bir soru dudaklarında. Neden sadece kadınları davet ettiniz? Gülüp düzeltiyorum. Sadece kıvırcık saçlı, kısa etekli ve esmer olanları. Ona yakışan, yapmacık bir şaşkınlıkla başını geri çekiyor. Buraya birlikte geldiğim kız, her yıl bir kez böyle bir davet verdiğinizi söyledi. Doğru mu? Doğru diyorum. 14 yıldır her yaz Ağustos'ta bir gece kasabadaki bütün kızları buraya toplarım. Bu kez sıra onda. Sadece esmer olanları diye düzeltiyor. Evet diyorum. Sadece esmer, kıvırcık saçlı olup kısa etek giyenleri. Yine gülüyor. Bazen gülmenin yarısı neşe, öteki yarısı da davettir. Davete uyarak elimi uzatıp saçlarına dokunuyorum. Ürperiyor. Ama geri çekilmiyor. Belki ona anlatabilirim. Evet, neden olmasın? Bu düşünce sarhoşluğuma eklenip beynimi uyuşturan buhara karışırken kız ölçülü bir sesle uyarıyor beni. O kızıl saçlı kadın, az önce yanınızda duran. Geriye dönüp bakıyorum, sevgili bekçim. Galiba benimle ilgilenmenizden hoşlanmadı. Bekçim, bekçimdir o benim. Kız bir süre bekçinin ne anlama geldiğini düşünüyor. Sonra karara varamamış, tedirgin bir sesle soruyor. Karınız mı? Hayır, diyorum saçlarını hissederek. O karım olamayacak kadar yakındır bana. Kız geceyi daha da karartan saçlarını savurarak havuza doğru dönüyor. Elimi geri çekiyorum. Ne demek istediğinizi anlayamadım, diyor. Famina mors animae. Bunu da anlamadım, diyor başını çevirmeden. Kadınlar ruhun ölümüdür, diye açıklıyorum. Bekçim de bir kadın ve ben ruhumu ona sattım. Bu kez başını çeviriyor. Konuşmadan, sormadan ve birbirimizi rahatsız etmeden ama gecenin sıcağı gibi direncimizi eriten bir merakla düşüncelerimizi okumaya çalışıyoruz. Sonunda vazgeçip gözlerini indiriyor. Saldırganlığıma boyun eğeceğini ve devam etmem gerektiğini hatırlatan yeni ve ölçülü bir davet bu. Güzelsiniz, diyorum. Değilmiş gibi omuzlarını silkip gülüyor. Böyle iltifatlara alışık olmalı. Gözlerini kaldırıyor. Evet, alışık. Tavırları düşüncelerimi doğrulayacak kadar rahat. Benim kadar güzel en az 10 kız var burada. Eliyle geniş bir daire çiziyor. Çoğu da esmer. Öteki esmerlere bakmadan elimi yeniden saçlarına götürüyorum. Kımıldamadan bu kurallarını bildiği bir oyunmuş ve oynamaya karar vermiş gibi gülümsemekle yetiniyor. Ama hiçbirinin saçları seninki kadar siyah değil, diyorum. Gülümsemesi birden kayboluyor. Şaşkınlıkla hayal kırıklığının arasında sıkışıp kaldığını hissediyorum. Saçlarının rengi yerine yüzünün güzelliğini övmemi yeğleyeceğini bilmeliydim. Oyunun kurallarını değiştirerek parmaklarımı saçlarından düz ve pürüzsüz boynuna indiriyorum. O da bana uyuyor. Yüzünü yüzüme yaklaştırıp soruyor. Yüzüm sizi etkilemiyor mu? Çenesine doğru sivrilip keskinleşen çizgileri, biçimli ancak sinirli olduğunu ele veren burnu, dolgun ama şimdilik uykudaki dudakları. Cevap vermem gecikince hayal kırıklığında karar kılan sesi aramızdaki sessizliği bölüyor. Biliyor musunuz, ben erkeklerin sarışınlardan hoşlandığını sanırdım. Parmağımı geri çekip başımı sallıyorum. Hayır, hepsi değil. Ali ile ben esmerlerden yanayız. Kız yine o hareketi yapıp başını geriye atarak Ali diye soruyor. İlk aydınlatma fişeği gökyüzünde patladığında sağımda o, solumda da gecenin soğuğu vardı. Hatırladınız mı? Biraz önce anlatmıştım. Evet, diyor kız, anlatmıştınız. Sonra bir süre beni, geceyi, Ali'yi ve esmerliğini unutup başını gökyüzüne kaldırarak ne ezgisini ne de sözlerini duyabildiğim bir şarkıyı mırıldanıyor. Şarkı bitince bakışları hala yıldızlardayken fazla meraklı görünmemeye çalışarak soruyor. Sonra ne oldu? Sonra? Sordu. Öyleyse belki benimle gelir. Gözlerim uşağa takılıyor. Hala havuzun başında. Başımla işaret ediyorum. Kız sessizliğimi soruyu anlamayışıma yorup başını bana çeviriyor. O gece, gökyüzünde aydınlatma fişeğinin olduğu gece. Eline uzanıp kaçmasını engellemek ister gibi parmaklarını tutuyorum. Acele etmeliyim. İlgisini kaybetmeden atılıyorum. Sonra Tarık bize döndü ve gelecek seferki buraya düşecek dedi. Ali sırtını kaşıdı. Öfkeliler diye mırıldandı. Birkaçını vurmuş olmalıyız. Ben konuşmaya katılmadım. Kasım'ın soğuğunda, milyarlarca yıldızın altında işaret fişeklerini, askerleri, saatlerde sürüp giden kovalamacayı unutup, Tarık yeniden konuşuncaya kadar hiç ara vermeden o güne kadar içtiğim bütün içkilerin tatlarını hatırlamaya çalıştım. Uşak ikinci ve üçüncü kadehleri yanıma bırakırken kız boşluktan yararlanarak "Biliyor musunuz?" diye mırıldanıyor. Sanki ezberlediğiniz bir duayı tekrarlıyormuş gibi anlatıyorsunuz. İkinci kadehi de doğa gibi bitirip kıza gülümsüyorum. Meraklı. Belki bu özelliğini kullanıp onu benimle gelmeye ikna edebilirim. Parmaklarımdaki titremenin birazdan başlayacak olağanüstü serüveni zamanından önce ele vermesini engellemek için kadehi yere bırakıyorum. Haklısınız. 14 yıldır her yaz burada karşılaştığım esmer ve kıvırcık saçlı kızlara tekrarladım bu hikayeyi. Kız 14 esmer rakibesi varmış gibi tedirginlikle irkiliyor. Sonra küçümsemenin rahatlatıcılığında karar kılıp omuzlarını silkerek "Pekala," diyor. "Devam edin. Sıra Tarık'taydı." Tarık? Tarık Ali'ye "Bir dahaki sefere Yahudilerin korkak olduğunu söylerlerse inanma," dedi. Üçümüz de güldük. Soluk almaktan korkuyorduk. Çünkü ağızlarımızdan yükselen buhar gecenin içine uzaktan görünebilecek çizgiler çekiyordu. Neden sonra Ali bana dönüp sırtına bakmamı istedi. Ama ancak ikinci aydınlatma fişeği atılınca bakabildim arkasına. Sağ omzunun altında iri bir delik vardı. Boğazım kuruyunca yanda beni bekleyen üçüncü kadehe uzanıyorum. Kız, "Size inanmıyorum," diyor. Ben de Ali'nin sırtına baktığımda inanmamıştım. Ama delik işaret parmağımı sokabileceğim kadar genişti. Kız eğlenirmiş gibi sözcükleri ortasından bölerek yavaşça tekrarlıyor. Size inanmıyorum. Neden? Yoksa siz de mi Yahudisiniz? Kız Ağustos sıcağında kavrulup kararmış geceyi aydınlatacak kadar neşeli, aynı zamanda öteki kızlara meydan okuduğunu haber verecek kadar da yüksek bir sesle gülüyor. Sonra hayır diyor. Adım hayır. Parmağımı birazdan öpeceğim biçimli dudaklarına götürerek devam etmesine engel oluyorum. Şaşırıyor ama yine de karşı koymadan dinliyor beni. Kim olduğunuzu biliyorum. 20 yıl önce az ötedeki plajdan denize girmiştiniz. 14 yıldır her yaz Ağustos'ta buraya gelip sizi aradım ben. Denize mi girdim? Eliyle önce kendini, sonra kumsalı işaret ediyor. Burada mı? Başımı sallayıp ona yaşamadığını düşündüğü geceyi hatırlatıyorum. Gökyüzünde ay vardı. Vakit gece yarısından sonraydı. Çıplak ve güzeldiniz. 20 yıl önce mi? Diyor kız, inanmayan ve bu nedenle incelen bir sesle. Başımı tekrar sallıyorum. Kız gözlerini gözlerimden kaçırıp, incitmekten korkar gibi yumuşak bir hareketle parmağımı dudaklarından uzaklaştırıyor. Sonra ani bir kararla ağzını kulağıma yaklaştırarak, "Ama," diyor, "20 yıl önce 8 yaşındaydım ben." Ellerini iki yana açıyor. "Ve yüzme de bilmiyordum." Bu neyi değiştirir? 1968'de, Kasım'daki o gecenin soğuğunda, köpek avlamaları peşimize takıldığında, ağzıma o iri kerpeten girdiğinde, adını haykırarak duvarlarını aşındırdığım o hücrede hep onu düşünmüyor muydum? Yüreğim büyürken başımı sallıyordum. Yanılmış olamam. Bekçim bile onu bulduğumu hissetti. Kadehi yana bırakıyorum. Bana biraz zaman tanımalı. Gülümsememin inandırıcılığını yok ettiğini bilerek ciddi bir yüz takınıp devam ediyorum. Acele etmeyin. Size beni tanıdığınızı, aramızda olağanüstü bir ilişki olduğunu kanıtlamama izin verin. Kızın dakikalardır müziğin ritmine uyarak sallanan bacağı birden hareketsiz kalıyor. Önce başını, sonra vücudunu benden yana döndürüp, tekrarlaya tekrarlaya beceri kazandığı belli olan bir hareketle gözlerini gözlerime daldırıyor. Bakın, eğer niyetiniz, hayır diyerek sözlerinin arasına giriyorum. Niyetim o değil. Omuzlarını dikleştiren tedirginlik kaybolurken, sanki hakarete uğramış gibi bir süre susuyor. Sonra havuz başındaki kızlardan biri gülünce, merakını açığa vurmaktan çok bir daveti çağrıştıran bir sesle soruyor. "Söyler misiniz? Kimsiniz siz?" "Ünlü bir sarhoş," diye cevap veriyorum. "Yıllardır hiç aksatmadan düzenli olarak içki içerim." Gülüyor. İçten ve insanı rahatlatan bir gülüş bu. Sustuktan bir süre sonra bu kez o parmaklarını göğsüme uzatıp az önceki daveti unutturmaya çalışarak soruyor. "Peki benden ne istiyorsunuz?" "Oluyor, gelecek." Yüreğimde büyüyen basıncın dilime yüklediği binlerce ton ağırlığa aldırmadan heyecanla cevap veriyorum. Anlatacağım hikayeyi dinlemenizi. Kız, hikaye mi? Diyor. Aynı heyecanla başımı sallıyorum. Nasıl bir hikaye bu? Sonu, ortası ve başı olmayan, 14 yıldır her yaz anlattığım bir hikaye. Kız, yüreğimdeki o basıncın dilimden kulaklarıma tırmanmasına yetecek kadar uzun bir süre sessiz kalıyor. Sonra parmağını hala göğsüme batırdığını fark edip acele etmeden elini geriye çekiyor. Sadece hikayeyi anlatacaksınız, öyle mi? Başımı sallıyorum. Öteki kızlara da anlattınız mı bu hikayeyi? Yine başımı sallıyorum. Öyleyse neden tekrar anlatıyorsunuz? Hiçbir hikayenin sonunu bulmak için benimle birlikte gelmedi. Ya, diyor kız. Demek birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Evet. Sinirlenmiş gibi ayağa kalkıyor. Vazgeçecek mi? Gözlerine bakıyorum. Bakışlarını kaçırıyor. Beni bekleyen sözleri. Sizinle geleceğimi nereden çıkardınız? Gelecek? Soru kimliğine bürünmüş bir itiraf bu. Durmamalıyım. Sizi konuşmaktan vazgeçip kısık bir sesle mırıldanıyorum. Çünkü çok güzelsin. Gece kadar büyüleyicisin. Çünkü bu hikayeyi anlattığım ve anlatacağım en güzel kız sensin. Sözlerim onu güldürüyor. Sonra gülmekle oyalanamayacağını hissedince susuyor ve hala ne yapacağına karar verememiş gibi ellerini iki yana açıyor. Rastladığım en garip sarhoş sizsiniz. Kadehin dibinde kalan içkiyi bitirip doğruluyorum. Şimdi ayakta ve karşı karşıyayız. Neredeyse benden uzun. Ali bu kadar uzun boylu olduğunu söylememişti. Elimi uzatıyorum. Tutmadan, şimdi ne olacak diye soruyor. Şimdi ne olacak? Yıllardır bundan daha uyarıcı bir davet duymadım. Bileğini kavrayıp merdivenlere sürüklüyorum onu. Karşı koymuyor. Aksine yeni bir oyunun başındaymış gibi öteki elini sallayarak adımlarını hızlandırıyor. Geniş traverten basamakları çıkıp sahanlığa varıyoruz. Gece, öteki kızlar ve müzik arkamızda kalıyor. Geniş kapıdan ışıkları açık salona girerken eğilip kaygılı bir sesle "Yine o kızıl saçlı" diyerek fısıldıyor kulağıma. Şimdi de peşimizden geliyor. Cevap vermeden salonun ortasına çekiyorum onu. Kız karşı koymadan geliyor. Sizden ne istiyor? Ne mi istiyor? Ne istediğini biliyorum. Öğrenmek için saçlarını bile boyattı. Kız tekrar soruyor. Sizden ne istiyor? Hikayenin sonunu. Onu anlatmadınız mı? Diye soruyor kız. Sanki karşımdaki bekçimmiş ve yıllardır beklettiğim öcü alıyormuşum gibi hınçla başımı sallıyorum. Hani hikayenin sonu yoktu? Yok diyorum. Sonu yok. Ama bu hikayede de her hikayede olduğu gibi bir sır gizli. Ve o kadın bu sırrı bilmiyor, öyle mi? Hayır. Onu küçümseyemez. Bekçim esmer değil. Ama yine de kaderimin bir parçası yıllardır. Cevap vermiyor. Parmaklarımı parmakların arasına geçirip salonun dibine çekiyorum onu. Yine karşı koymuyor. Bakışlarım gözlerinde toplanan kuşkuya rastlayınca durup telefonu işaret ediyorum. Ben telefon edeceğim. Sen de mutfak kapısına dönüyorum. İçeriye girip açılmamış bir şişe bulacaksın. Sonra elini bırakıyorum. Sonra birlikte 20 yıl önce denize girdiğin o kumsala gideceğiz. Ve ben sana hikayenin gerisini anlatacağım. Kız güzel bir kadının evet demeden önce beklemesi gerektiği kadar bekleyip sonra karar vermiş gibi omuzlarını silkiyor. Pekala. Kapıya doğru birkaç adım atıp duruyor. İçki konusunda bir seçiminiz var mı? Başımı sallayıp yıllardır her sorulduğunda verdiğim cevabı tekrarlıyorum. Fark etmez. Zamanla pek müşkül pesent olmadığımı öğreneceksin. Kapağı açılmamış her şişeye razıyım. Kız mutfağa doğru uzaklaşıyor. Merdivenlerde ayak sesleri yükselince kapıya dönüyorum. Bekçim ve uşak, ikisi de orada. Elimle bahçeyi işaret ediyorum. Sonra anlayıp anlamadıklarını merak etmeden konsolun önündeki telefonun ahizesine uzanıyorum. Bekçim ve uşak birbirlerine baktıktan sonra geri dönüp dışarı çıkıyorlar. Tuş sesleri aramızdaki kilometreleri yutup beni ona taşıyor. Hattın ucundan yükselen zil sesini dinliyorum. 3 kez çalmadan açmaz. 5. de açıyor. Benim, diyorum. Kısa süren bir soluk, sonra hattın ucu susuyor. Orada olduğunu, söyleyeceklerimin her sözcüğünü dikkatle dinleyeceğini bilerek, Kuşadası'ndayım diyorum. Seni her zamanki yerden arıyorum. Cevap vermeden susuyor. Ne kadar incindiğini biliyorum ama beni anlamalı. Sessizlik uzayınca onu beklemeden tek yanlı konuşmayı sürdürüyorum. Sonunda o kızı buldum. Birazdan burada olacak ve birlikte Tarık'la Ali'nin yanına gideceğiz. Hattın ucundaki sessizlik daha da koyulaşıyor. Ağlıyor mu? Ağlıyor musun? Yine cevap vermiyor. Burnumu kaşındıran damlayı aynada bulup işaret parmağımla eziyorum. Ben ağlıyorum. Kuşadası'ndayım. Aylardan Ağustos. O kıvırcık saçlı esmer kızı buldum. Ama yine de ağlıyorum. Gözyaşlarım telefonun üstüne düşüyor. Sonra tellerin içine sızarak yüzlerce kilometre ötedeki sessizliğe varıp dudaklarındaki mührü eritiyor. Titreyen öfkesini ve hayal kırıklığını çaresizliğin ardına gizlemeye çalışan sesini duyuyorum. Kendine işkence yapmaktan vazgeç. Buraya dön. Cumartesi. Doğum gününe yetişeceğim diyorum. 2 gün yeter bana. Hattın ucu tekrar sessizleşiyor. Artık göremiyorum. Aynadaki yaşlı yüzde gözlerimin arasında binlerce damla var. Kısık ses, geri dön diyor. Dönemem. Hem Ali'yi hem de Tarık'ı çok özledim. Üstelik gerçeği benim için bulup çıkaracak bir kız var yanımda şimdi. Sesi bir hıçkırığın içinde kısılıp kalıyor. Onu unutmadın değil mi? Diye soruyorum. Kısık ses tekrar hıçkırıyor. Tarık'ı unutmuş olamazsın. Hıçkırıp yankılanıp büyüyor. O seni sevdi. Karda, buzda, yağmurda, güneşte hiç unutmadı seni. Ses sonunda onu hiç unutmadım diye fısıldıyor. Gözlerime binlerce kırık ışık batıran yaşları siliyorum. Ama ben seni sus. Susuyor. Elime ilk kez hikayenin sonuna kadar gitme fırsatı geçti. Biliyorsun. Sen peşime taktığın o uşak, bekçim, hepiniz biliyorsunuz. Hikayeyi sonuna kadar anlatmadan ve hatırlamadan yaşayamam. O sel yatağına geri dönmeliyim. Hattın ucundaki sessizlik birden binlerce parçaya bölünüyor. Çığlığın dağıtıp karıştırdığı sözcükleri güçlükle seçebiliyorum. Doğru değil bu. Sorun, aramızdaki perde yavaş yavaş buharlaşıyor. Ne yıllardır bir türlü bitiremediğim hikaye, ne de Tarık. Sorun sensin. Yaşamak isteyip istemediğini, bizimle olup olmamaya karar vermelisin artık. İçki içip içmemeye, her gece aynı rüyayı görüp görmemeye, düz beyaz taşlardan, köpek havlamalarından nefret edip etmemeye karar vermek. Her şeyi unutmamı istiyor. Unutmak ölümdür. Hayır, diye bağırıyorum. %50'si gerçek, %50'si kuşku olan bir hayatla yetinemem. Hattın ucu ölüyor. Kulaklığı yerine koyup geriye dönüyorum. Kız tam arkamda ve beni bekliyor. Gözyaşlarımı siliyorum. Ağlamışsınız diyor. Başımı sallayıp Ağustos'ta esmer ve kıvırcık saçlı bir kıza rastladığımda hep ağlarım ben diyorum. Yanıma geliyor. Gözlerinde şaşkınlığından ayırmaya çalıştığı koyu bir karanlık var. O karanlığa sığınmayı düşlerken elini havaya kaldırıp yastı şişeyi gösteriyor. Konyak. Burnumu çekerek seni ve Konya'yı seviyorum diyorum. Gülüyor. Elimi beline dolayıp gözyaşlarımı, kısık sesi, çığlığı ve yarısı benim, yarısı kuşkuların olan hayatı geride bırakıp onu kucaklayarak bekçimle uşağın göremeyeceği yan kapıya sürüklüyorum. Kız kollarımın gücüne şaşırmış gibi ölçülü bir çığlık atıyor. Sakın içkiye düşürme diye fısıldıyorum kulağına. Şişeyi sarılır gibi göğsüne bastırıyor. Arka bahçeye çıkıyoruz. Karanlık bizi yutunca oynadığı oyunun sonunu bilmediğini hatırlamış gibi ilk kez kaygıyla gölgelenmiş bir sesle soruyor.